Değil mi? Açık mı?
Açık.
Tamam.
Yani da sistemsiz de değil mi hocam burada?
Peki yöntem ve sistem arasındaki ilişki ne? Düşünün bir.
Yöntem bir gerçeği ortaya çıkartmak için konuyu ele alma biçimi. Dizgede ele aldığın bulguları
bir yöntem bir araç mıdır?
Bir araç evet.
Nesnenin bilincini bilince taşıyor.
Pekala, yöntem, o zaman şey var, evet, bir bilinç var, değil mi? Bilgiyi alması gereken yer bilinç. Bir araç var, bir de nesne var, değil mi?
Evet.
İsterseniz taht şey kullanalım.
Yok, orada gözüküyor.
Görünüyor mu? Yani, bilinç, araç ve nesne. Şimdi buraya araç yerine yöntem diyoruz. Bu genel olarak doğru gibi görünüyor. Genel olarak doğru. Buraya özne de dersek. Değil mi? Buna da özne diyebiliriz. Bu da nesne dedik zaten. Ya da ne bu nesne?
Doğa diyebilir miyiz?
Deriz. Doğa dediğimiz zaman fenomenler mi, nümenler mi? Örneğin.
Fenomenler. Çünkü nümeni kabul etmiyoruz. Olabilir.
Hayır, Kant kabul etmiyor.
Kant. Yani numeni Kant söylüyor. Numen, Hegel'de numen diye bir şey var mı? Yok.
Var. Hegel numen bilinebilir diyor.
Yani numen bilinebilir. Tabii. Dolayısıyla fenomendir o da. Yani.
Fenomen ve numen aynı değil her şeye rağmen. Öz. Numen öz. Fenomen.
Ha, evet. Yani öz bilinebilir diyor. Yani. Sonuçta
doğa fenomen ve numenden oluşuyor. Ya da öz ve görüngüden oluşuyor. Ya da öz ve varoluştan oluşuyor. Nesnesi bu. Bilimin tin nesne oluyor mu? Tin. Toplum, tarih, ruh, insan davranışı vesaire.
Yani tin de olabilir.
Nesne olabilir. Kendisini zaman, dahi nesne alabiliyor bir
evet.
Özden.
O zaman bilimin nesne, bilginin nesnesi doğa ve tin. İkisi de sadece doğa değil.
Evet.
Yani. Şimdi yöntem ve dizge arasındaki ilişki diyorduk. Yani bu ne demek? Burada bir yöntem uygulanıyor ve bir dizge ortaya çıkıyor. Yani bu şey felsefe bilimler ansiklopedisi doğa felsefesi ve tin felsefesini kapsıyor. Bir de mantık bilimini kapsıyor. O zaman dizge olduğu dizge ve yöntem. Bunu ben değil siz şey yapın bence açıklamaya çalışın. Yani ne olabilir?
Neyi açıklayacağım?
Dizge? Yöntem ve dizge arasındaki ilişki. Yöntem ve sistem. Yöntem ve dizge arasındaki ilişki. Onu kapayım mı? O araba sesleri şey yapayım değil mi? Klima şeyimiz var mı? Alet o mu? Arkada mı? Yok mu?
Tabii burada var ama yanıklar mı? Bakalım şey yapıyorum ben.
Evet, yöntem ve dizge arasındaki
yöntem zaten etimolojik olarak da yön kelimesinden ortaya çıkmış.
Unutalım.
Yani gideceğin yön. Ha. Yön ve yordamın karşı şeyi, bileşkesi gibi. Yani gideceğin bir yöne bakacaksın.
Bu Heidegger'in yöntemi. Yani Heidegger'in şeyin tarzı. Yöntem, yön sözcüğünü kapsıyor. O zaman yönle ilgili. Yöntemin kuzeyi vardır, güneyi vardır. Bu Heidegger'e çok uyanmış
şey. Konuyu bir şeyi ele almak için yani bir nesneyi veya bir doğayı
metot desek daha iyi o zaman. Ele almak metottan için. Bir etimolojik yardım alamıyoruz değil mi?
Şey yapılmıyor ama hangi bir yerden başlıyorsun yani insan aklı önce bir bazı verileri doğru kabul ediyor veya bir yerden başlıyor. O yerden aslında dizge ve yöntem birbirine karşılıklı olarak doğuran şeyler değil mi? Dizge yönteme yol gösteriyor, yöntem dizgeye yol gösteriyor. Biraz birbiriyle bağlantılı.
Ben de bir şey hesaplamaya gireyim. Sizin derslerinizden anımsadığım kadarıyla. Bütün olay yöntem nesnenin bilgisini bilince taşırken, özneye taşırken değiştirmemesi gerekiyor. Olduğu gibi taşıması gerekiyor. Eğer değiştirerek taşıyorsa
o zaman
değiştirerek taşımaması için ele aldığı biçem yani, değil mi? Baktığı yön yine bence yöntem yönle alakalı gibi görünüyor bana, değil mi?
Pekala, o zaman şöyle diyelim, eğer yöntem yönü prizma gibi yönü kırıyorsa, şey kırıyor, prizma şey kırıyor değil mi? Hı. Dolayısıyla evet, cismi olmadığı yerde gösteriyor.
Evet.
Eğer yöntem onu yapıyorsa o zaman doğru bir şey, o zaman yanlış bir şey, yanlış bir sonuç verecek. Evet.
O doğru bir yöntem değil.
Evet, yani yöntemin nesneye dokunmaması gerekiyor. Onu bozmaması gerekiyor. Evet. Olduğu gibi getirmesi gerekiyor. Neyi getirecek yöntem? Bilgiden söz ediyoruz.
Nesnenin bilgisine özür.
Tamam, o bilgiyi nasıl getirecek?
Uslanlama yoluyla.
Hı.
Yani belki önce deney ve görgüden...
O zaman bak, uslanmama yoluyla getirecekse özneden kaynaklanıyor olacak. İşte
deneyim ve şey, gözlem ve deneyim, evet, USA veri sunacak. Usta onları...
Bir dakika, yazıyorum. Gözlem ve deneyim.
Deneyim. USA'nın yorumlaması için veriler...
Veri sunacak.
Evet.
Veri. Şimdi bu önemli. Bu gözlem ne gibi veri sunabilir? Ya da deneyim ne gibi veri sunabilir?
Evet.
Söyleyin onun şimdi.
Gözlem daha ne? Doğrudan bir şey.
Ne hani sunacak?
Duyularla ortaya koyan bir şey.
Evet.
Deneyim ise duyuların yanılgılarını elimine etmek için yine Kur'an'dan, belki daha belki Kur'an'lardan yola çıkan ama daha ileriye onu götürmek için yapılan yine veri toplama aracı.
İkisi veri sunuyor dedik. Tamam,
evet.
Aralarındaki fark şu an çok önemli değil ama veri sundukları sunmaları
yani
önemli.
Yani biri direkt duyulardan, öbürü duyuların sınanmasını kapsıyor.
Nereden çıkartıyorsun bunu?
Deneyimde sırf
yani bu tanımı nereden çıkartıyorsun? Deneyimin duyuların sınanması olduğunu nereden çıkartıyorsun?
Yani duyuların yanılgılarını
hangi? Mesela ben duyu dediğim zaman bir renk duyusu alabilirim. Onu nasıl sınayabilirim? Karenin duyusunu alabilir miyim? Deneyim, renk duyumsamak deneyim midir?
Deneyim, gözlem.
Renk duyumsamak gözlem midir? Merih'i gözlemek, gözlem evet, ve renk, bir duvarı gözlemek aynı şey midir? Yani o zaman insan, hayvanlar da gözlem yapıyor diyeceğiz. Çünkü onlar da çevreyi görüyorlar. Gözlem nedir? Deneyim nedir? Bunlar öyle, bunların kavramları da önemli ve bunların kavramlarını da ancak sistemin içinde çıkarsayabiliriz. Yani bu daha önce konuştuğumuz o bilim felsefesi yazarları, bunlar o tanımları şeyden çıkartıyorlar, kendi yaşantılarından çıkartıyorlar. O yaşantılar başka türlü olsa başka türlü tanımlar verecekler. Ama bilim diyor ki yöntemin kendisi, açıklamanın kendisi, betimlemenin kendisi, tanımlamanın kendisi, bölümlemenin, sınıflandırmanın, bütün bunlar kavramlardır ve bunların kendilerinin dizge içinde bu bulunmaları ya da kendilerini çıkarsalmaları gerekir. Yani bilimin her şeyi çıkarsalması gerekir. Yani yöntemin de çıkarsalması gerekir. Tanımı da çıkarsalması gerekir. Her şeyi. Dolayısıyla şimdi deneyim nedir, gözlem nedir ve verdikleri veriler nedir? Burada biz henüz dizgeye girmedik ve doğal bilincin alanı içerisinde şey yapıyoruz. Felsefeye giriş yapmaya çalışıyoruz şu anda.
Onu da yapıyorum. Ben şimdi not defterimi almışım ya.
Ne?
Gözlem ve deneyim çıkarsamaya dayanır diye.
Onlar çıkarsanmalıdır.
Çıkarsanmalıdır.
Yani dayanmazlar. Çıkarsanmalıdır dedim. Çünkü doğal bilinç bunları bilinçsiz olarak yapıyor. Ya da
evet,
bunları ne olduğunu bilmeden yapıyor. Yani ne olduğunu bilmiyor. Gözlem yaparken oradaki kuramsal işlemlerinle ya da kavramsal işlemlerin ne olduğunu bilincinde değil. Yani doğal bilinç, fizikçi mesela bir şeyi aldığı zaman, eline özdeyi aldığı zaman, onun madde yani herhangi bir özdeyi aldığı zaman fiziksel bir şeyle ilgileniyor, somut bir şeyle, duyusal bir şeyle ilgileniyor. Doğru. Ama özdek dediği şeyin kavram olduğunun bilincinde değil. Oraya özdek kavramını uyguladığının bilincinde değil. Yani bunlar gözlem ve deneyimi ya da duyusal algıyı falan bunları yapan bir bilinç ne yaptığının bilincinde değil. Onlar çünkü kendi bir şey, kavramlar ve o kavramları da bilimin kendi içerisinde çıkarsamak gerekiyor ya da dizgenin kendi içerisine yerleştirmek gerekiyor. Şimdi daha kolay noktaya dönelim. Gözlem ve deneyim yapıyoruz. Doğal olarak yapıyoruz. Bu bize ne veriyor? Veri olarak ne veriyor? Çünkü yöntem nesneyle ilişki içinde ve özneyle, bilinçle ilişki içinde.
Bir de bilgi üzerinde durmak istiyorum ben müsaadenizle bu arada. Bilgi, neyin bilgisi nedir bilgi olunca?
Yöntem gerçeği getirecek, evet.
Gerçeğin bilgisine bilgi diyoruz biz.
Evet.
Gerçek de dışsal olarak bilince özünü göstermiyor. Dış görüntü olarak gösteriyor çoğu zaman ya da gerçek içini göstermiyor genellikle gözleyene. Yani gerçeklik.
Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bu Platon Teatrisi falan bununla ilgili. Yani bilgi nedir konusu. Bilgi duyum değildir diyorlar. Bilgi duyu algısı da değildir.
Yani.
Gözlem duyu algısına ya da algı dediğimiz şeye çok yakın. Yani gözlem ve algı aynı değil. Ama aynı gibi kullanılabilir. Ve yine şu anda bizim için o yeterli. Bilgi nereden geliyor? Şimdi yöntem bilginin bilgi olduğu konusunda bize güvence verecek, değil mi? Yani bilginin bilgi olduğunu göstermesi gerekiyor. Öyle mi?
Evet.
Yani biz yöntem, nesne ve öznenin arasına yöntemi koyduğumuz zaman amacımız nedir? Bunu bilmek.
Evet.
Nesneyi bilmek. Ne demek
aslında
nesneyi bilmek?
Aslında bilmek yöntem uygulamaktır
bir yer. Evet. Bilmek nedir? Bilmek nedir? Yani duysal olarak algılamak mıdır?
Çarpıtmadan
bir fenomeni gözlemek, bilmek midir? Şimşek çakıyor, gök gürlüyor, yağmur yağıyor vesaire. Bu bir fenomen. Ben bunu gözlüyorum.
Fenomenin arkasındakini, nedenini bilmek oluyor. Yani da dış
tamam. İlk gözlemek olabilir. Değil, olabilir. Olabilir ama fenomeni bilmek midir? Bilgi midir? Fenomenin bilgisi.
Değil.
O zaman bak, buraya yazıyorum. Bilgi, fenomen, fenomen değil. Görüngü, bilgi değil. Algı, bilgi midir?
Değil tabii ki yani.
Niye?
Görüngü değilse, görüngüyü
yani
de algı.
Bir kalemi algılıyorum, bir kareyi algılıyorum. Bu algı, bilgi midir?
Değil.
Neden?
Kavramsal.
Kavramsallaştırmadığı için.
Bilginin kavramsal olması gerektiğini nereden çıkarıyoruz? Boş inanç olmasın
çünkü mı? Çünkü görüngü değişiyor. Sonlu ve olduğu gibi kalmıyor. Kalıcı değil görüngüde olan şey.
Evet.
Ama bilgi gerçek ve kalıcı olması.
Bak, burada bir şey var. Bilgi, evet. Yani fenomen geçici ama bilginin geçici olanın olmaması gerekir. Bilgi geçici olmayanın olmalı. Öyle bir varsayım var. Bir şey geçiciyse, uçucuysa, yiticiyse o şey bilginin nesnesi olamaz. Olabilir mi?
Geçen gün yine bir fizikçi arkadaşımla konuştuk. Aynı şeyi söyledim ben bunu anlatabildiğim kadarıyla. Arşimed'in bu su ne kadar güçle kaldırır üzerindeki cismi olayına. Gerçekten dedi ya, dedi bilmem kaç yıldır Arşimed'in bu şeyi Eureka diyerek bulmuş oldu. Olayı değişmedi dedi, yani oturmuş dedi.
Evet. Orada bir yasa buldu.
Yani,
bir formül buldu.
Demek ki bu bilgi, onun bilgisi tam nesnel ve kavramsal bir bilgiydi. Kalıyor.
Evet.
Yıllara meydan okuyor. Tamamen ussal. Kavramsal.
Bilginin...
Aslında herkes biliyor yani bir tasın, mesela bir tası suya koyuyorsun batmıyor. Ama bir tası suyla doldurduğun zaman batıyor. Bunu herkes bilir.
Evet.
Bunu algılıyorsun, görüyorsun, gözlem yapıyorsun. Ama onu kavrama dönüştürmeyi Arşimet yapabiliyor, herkes yapamıyor.
Onun,
yani bir şey, su, neydi, bir
cisim, bir şey, hacmi kadar...
Hacmine eşit ağırlıkla aşağıdan yukarı itilir.
Evet. İşte ağırlıktaki su tarafından
aşağıdan yukarı doğru itilir.
Evet. Onu bulduğu zaman şey...
Onu diyen Arşimet oluyor. O kavramlara evet. ulaşıyor. Evet. Ama algı ve görgü bilgi değil. Yani bizim onu battığını görmemiz bilgi mi diyeceğiz ona?
Hayır, ona yani bu bir taşı suya atarsan o bir gözlem ya da bir deneyim diyebiliriz ona. Duyu algısı diyebiliriz.
Yani içi boş bir balon veyahut da topçuk batmaz ama taş batar. Onu çocuklar da biliyor. Ama onun ne anlama geldiğini...
Yasayı bulan, yasayı buradaki fizik yasayı, evet,
evet.
Yani öbürü de bir şey aslında.
Öbürü gözlem yapıyor.
Tabii herkes gözledi onu milyarlarca.
Algı yapıyor, en azından gözlem, belki gözlem, şöyle diyebiliriz, gözlem amaçlı olarak yapılan duysal algı. Yani deneyim insanların yine amaçlayarak yaşadıkları bir şey değil. Tecrübe ya da deneyim denen şey. Yaşantıyla özdeş olarak ya da anlamdaş olarak kullanılıyor terim. O da şey. Yani bir
deneyim
insan
deneyim
anlaşılıyor deneyimden. Buna David Hume'un örneği de bağlı aslında. Yani örneğin bir şeyi bilardo topunu yuvarlandığını görüyorsun öteki topa doğru. Öteki topa çarptığı zaman yani kırmızı top beyaz topa çarptığı zaman beyaz top deviniyor. Kırmızı top duruyor ve beyaz top deviniyor. Bu bir gözlem ya da bir deneyim diyebiliriz. Ve burada deneyim şuna anlatıyor. Eğer sen o olayı yani kırmızı topun beyaz topa çarpması ve beyaz topun devinmesi olayını birçok kez görürsen ya da gözlersen o ikisi arasında bir nedensellik bağlantısı ya da zorunluluk bağlantısı gibi bir bağlantı kuruyorsun. Yani bu normal nedensellik şey kategorisinin onunla ilgili bir durum. bu deneyim. Yani bir kere görmen deneyim değil. Bir bakıma. Ama birçok kez görüp onu bir bilgi gibi, bilgi onu bir tasarıma ya da bir bağlantıya yükseltmen deneyim oluyor. Yani o bağlantı yani neden ve sonuç ya da neden ve etki bağlantısı var orada. Öyle görünüyor. En azından o bağlantı nereden geliyor esas? Can alıcı ve en hayati soru bu. O bağlantı, neden ve etki arasındaki bağlantı nereden geliyor? Yani deneyim, buna deneyim diyebiliriz. Başka deneyim örnekleri de getirebiliriz. Hiç önemli değil. Yani cisimlerin düşmesi, şunu bırakırsan düşer, onu bırakırsan düşer. Burada birçok cisimde yaparsan o da bir deneyim olacak. Deneyimli insan, örneğin şöyle denir değil mi? Tecrübeli insan bazı şeyleri bilir. Tecrübesizlerin bilmedikleri şeyleri bilir. Deneyimli insan demek, bilgili insan demek. Değil mi? Normal halk dilinde.
Evet.
Bütün dünyada yani Amerikalılar içinde, Türkler içinde aynı şey. Deneyimli insan, deneyimsize göre daha bilgili insan falan. Yani deneyim bir bilgi kaynağı olarak da görülebiliyor. Şimdi bu tamamen şey, net bir şey, deneyimi bilgi kaynağı olarak gören bakış açısı görgücülük.
Çünkü daha deneyemediği pek çok şey var o kişinin.
Olsun, şurada yöntem falan diye bir tablo yaptık ya, nesne, yöntem ve bilinç. Buraya nesneye gözlem ve deneyim dedik. Gözlem ve deneyimden neler, veriler geliyor dedik. O veriler nedir? O soruya yanıt vermedik. Ama görgücüler o soruya yanıt veriyorlar. Gözlem ve deneyimden bilgi gelir diyorlar. Bir bilginin kaynağı deneyimdir diyorlar. Bu görgücülük.
Duyu ve anlak aşamasında kalır demiştik.
Görgücülük şu demek.
Deneyimde anlam bilgi ancak anlak aşamasında kalır. Evet. Gerçeğe ve kavrama ama ulaşamıyor böyle.
Şimdi bunu irdeleyelim. Bilginin kaynağı deneyimdir. Bu görgücülüğün tanımı. Yani esas burada şey bu. Can alıcı nokta bu. Buna şey yapabiliyor muyuz? Hatırlıyoruz değil mi? Şeyden, felsefe tarihinden. Yani bu görgücülere iftira değil. Kendi şeyleri. Bilginin kaynağını
deneyim olduğunu.
Deneyim olduğunu, gözlem olduğunu falan söylüyorlar.
Pozitivistler.
Evet. Şimdi o zaman şey yine oraya dönelim. Yani nesne var. gözlem, deneyim ve veri var. O veri nedir? Bunu açıklarsanız o zaman ilerleme yapmış olacağız. Yöntemi dönebilir. Veri nedir? Evet. Şurada veri. Araç vardı. Burada da bilinç. Ya da özne. Bilinç. Şimdi bu veri konusunda merak ediyorum. Ne veriyor? Gözlem ve deneyim.
Yani
görgüsüzler aklıma.
Duyuların
görgüsüzler üzerine konuşuyoruz.
Evet. Gel, görgüsüzler üzerine konuşmuyoruz. Görgüsüzler konuda varlar. Çünkü görgüsüzler diyorlar ki, örneğin bu nedensellik kavramını, yani neden ve etkiyi biz diyor şeyden alırız diyorlar.
Gözlemden
ya da deneyimden alırız diyorlar. Bu eğer bir bilgiyse bunu şeyden alırız diyorlar. Deneyimden. Ne oluyor? O deneyim denen olayda ya da süreçte onu analiz edin. Ne oluyor?
Evet, aslında hani gözlem ve deneyden de veri çıkar diyoruz. Yani daha doğrusu usul çözümlemesine sunmak üzere daha yanlışsız, çarpıtılmamış, deforme edilmemiş veriler çıkar diyoruz. Ama gözlem ve deneyimin bir öncesinde de yine kavram var. Kavram olmadan yine gözlem olmaz. Kavram olmadan yine deneyim olmaz. Yine bazı kavramlardan yola çıkıp gözlem yapılır. Kavramlardan yola çıkıp deneyim yapılır. Evet. Düz deneyim, düz gözlem.
Kavramsız zaman, gözlem olmaz.
Kavramsız gözlem olmaz.
Gözlemde kavramdan başka ne var? Yani bir de onu düşünelim. Deneyim o.
Betimleme var gözlemde daha çok. Betimleme. Betimlemeyi... Yani bunlar aslında gözlem ve deneyim aslında fenomenin betimlenmesidir. Usul yaptığı da o betimlenen şeyin ne olduğunu anlamaktır. Özünü anlatmaktır.
Bir dakika, onu bir daha söyle. Tam neden etki? Burada nedensellik var. Yani bu deneyim olarak bunu seçtik. Çünkü çok klasik, çok standart. Ve deneyim. Değil mi? Yani neden etki ya da nedensellik aynı şey. Onun neden etki kategorilerinin kullanılmasına, o deneyimin o kategorilere kategorileri kapsadığını ileri sürmek için deneyimin birçok kez olması gerekiyor. Bir kere de o şey bağlantı kurulmuyor diyor David Hume. Yani orada şey var. Şimdi şöyle diyorum. Deneyimin çözümlemesi. Bunu nasıl yapacağız? Yani yapmamız gereken şey bu.
Yani sonsuz deneyim yapmakla için. Gerçek bilgiye bu durumda ulaşılır.
Evet.
Deneyim ve gözlemden deneyim.
Ama olanaksız.
Deskripsiyon, betimleme çıkar aslında.
Deneyimde neler var? Deneyim denen şeyde. Bir şey analiz etmek, onu bileşenlere ayırmak demek. Mesela bir molekülü analiz ettiğin zaman onu atomlarına ayırıyorsun. DNA'yı analiz ettiğin zaman atomu analiz edersen, atomu da işte proton, elektron, nötron vesaire. Nötronu analiz edildi. Yani bileşenlere ayırmak, bölmek değil de bileşenlere ayırmak. Deneyimde hangi bileşenler var? Analitik bilgi, yani analiz edelim ve analiz
deneyimde
şey değil.
Deneyimde neden etki ilişkisini şeylerden duyulardan duyuların yanılgısından korumak adına yapılan kurgulama.
Duyuların yanılgısı ne demek
yani
istiyorsun?
Yani duyuların yanlış yorumuna izin vermemesi için veya görmediği şeyleri göstermek için neden etki ilişkisini anlayabilmek için o yapılmış yine kavramdan yola çıkan bir şey.
Başka ne var? Yöntem. Ya deneyimde duyular deneyimi nasıl deneyim duyuları nasıl kapsıyor?
Görüyoruz.
Görme duyusu var burada. Yani bir gezegen de olsa göre. Evet. Yani duyu faktörü var. Ya da duysal algı faktörü de var. Yani sadece duyu değil, duysal algı da kapsanıyor deneyimde. Duysal algıdan daha duysal algıyla neyi anlıyoruz?
Dış görünüşüyle nesneyi anlıyoruz.
Bilimsel yöntem, yani klasik felsefenin yöntemi hiçbir aksiyonu kabul etmemekti. Örneğin biz burada deneyimi çözümlemeye çalışırken duyu sözcüğünü kullanıyoruz ya da kavramını kullanıyoruz. duysal algı kavramını kullanıyoruz ve bunların ne olduğunu bildiğimizi varsayıyoruz. Ama şimdi deneyim nedir derken, deneyim duysal algıyı kapsar dediğimiz zaman, o zaman biz hemen bir başka soruya geçmiş oluyoruz. Duysal algı nedir? Değil mi? Duysal algıyı biliyor muyuz?
Biliyoruz.
O zaman deneyimi de biliyoruz. Yani onu öğrenmemize gerek yok. Biliyoruz. Usu da biliyoruz. O tasarım, o bilgi değil. Bize gereken bilgi tanıtlanmış bilgi olmalı. Yani tanıtlanmış bir şey olmalı ve o yüzden eğer henüz tanıtlanmamışsa onu bilgi olarak sayamayız. Aksiyon olarak sayabilir miyiz? Aksiyon bile bir tanım veriyor ya da bir şey veriyor. Yani bir açıklama bir şey getiriyor. Ama biz şimdi bu felsefe, sözde felsefe yazılarını okuduğumuz zaman o her şeyin bilindiğini varsayarak yazıyor o yazar. O mesela Lind, neydi o Zinde şeyleri, lectures. Yani orada o her şeyi biliyor. Doğayı biliyor, deneyimi biliyor, hermeneutiği biliyor, işte ne bileyim bilimin ne olduğunu biliyor falan. Ama gerçek dizgede ya da gerçek felsefede ya da gerçek bilgide bunların hiçbiri biliniyor olarak varsayılmıyor. Hepsi tanımlanmalı. Yani bu bir sistemse...
Şu çalışıyor mu?
Şey mi konuşuyorum? Çok soyut mu konuşuyorum?
Yok.
Bu Platon'un savı. Bütün hipotezlerin ortadan kaldırılması gerekir diyor Platon. Ve Hegel onu yapmaya çalışıyor. Ve bizim de onu yapmamız gerekir. Yani bu açık bir şey. Aristoteles de bunun farkında ama...
hipotez ve aksiyon yok. Hipotez...
Platon öyle diyor. Hipotez diyor. Yani.
Aksiyon mu?
Aksiyon demiyor. Yani. Hipotez diyor. Yani. Çünkü aksiyon eğer aksiyonlar ortadan kaldırılmalıdır deseydi, Öklides geometri yazamazdı. Yazmazdı. Aksiyonlar demiyorlar. Yani aksiyonlar onlar da yok en azından. Ama biz diyoruz, aksiyonlar da ortadan kaldırılmalıdır. Onu da dememiz gerekiyor. Çünkü aksiyon tanıtlanmamış. Eğer bilgi saltık olarak tanıtlı olmalıdır dersek, aksiyon da gider yani o da tanıtlanması zorunlu şeylerin arasına gider. Şey yaptık mı? İzledik mi? Yani
aksiyonda şey yok hocam yalnız. Tanıtlanma şansı da yok aksiyonun ama hipotezlerin teorem haline gelme olumsallığı var.
Evet. Yani Platon hipotez sözcüğünü kullanıyor. Hipotez
şey mi? Varsayım yerine.
Varsayım gibi.
Yani bizim anladığımız evet. Belki.
Tabii varsayım. Varsayım. Yani o anlamda. Yani tanıtlanmamış olan bir şey. Aksiyonlar tanıtlanmayı gereksizleştirdikleri için tanıtlamadan bağışık kalıyorlar. Yani onlar tanıtlamayı sanki bir bakıma kapsıyor gibiler. Çünkü yani aksiyonlar şey değil, kuşkulu şeyler değiller. Çok açık gerçeklikler ve o kadar açıklar ki herhangi bir dolaylılık ya da türetme ya da çıkarsamaya ya da tanıtlamaya gerek bırakmıyorlar. Ama doğru değil o. Yani aksiyonların da tanıtlanmasının onları inceledik. Yine inceleyelim. Aksiyonların kendileri tasarım kapsadıkları ölçüde tanıtlanmak zorundalar. Bunu diyoruz. Bu yeterli. Aksiyonları çürütmek için söylediğimiz bu çözümleme yeterli. Aksiyonlar tanıtlanmalıdır. Çünkü aksiyonlar kendileri tasarım ya da tanıtlanmamış öğeler kapsarlar. O zaman aksiyonlar sanıldıkları kadar sağlam değiller ve tanıtlamadan geçmeleri gerekir. Yani aksiyon şey değil. Böyle tanıtlamayı çok gereksizleştiren bir şey değil. Aksiyonlar açıldığı zaman, yani aksiyonların kendileri birer önerme ve o önermelerdeki birimler onlar tasarımlar, kavram değil onlar, tasarım öyle diyebiliriz. Özel olarak kavramlar ama aksiyondaki değerleri daha çok tasarıma benziyor çünkü tanıtlanmamış şeyler. Yani tasarıma neden benziyor? Oluyor, büyük ölçüde duysallaştırılıyorlar. Gerçi noktayı duysallaştıramıyor geometri ya da duysallaştırmıyor ama parçası olmayandır dediği zaman orada parça sözcüğü yabancı bir sözcük yani tanıtlanması gereken bir şey. Tamam, aksiyonların tanıtlamayla ilişkileri böyle. Şimdi bütün varsayımların kaldırılması, Platon'un şey, istemi bu felsefeden. Felsefe bunun başlangıcıdır. Gözlem ve deneyime dönersek, yani bunun için söyledik, gözlem, duysal algının ne olduğunu biliyor muyuz? Oradan geldik buraya. Duysal, biliyorsak o bilgi değil, o tasarım. Yani sıradan bilincimizdeki kavramlar sıradan bilincimizde tasarım düzeyinde bulunuyorlar. Kavram ve tasarım ilişkisini nasıl kurabiliriz? Yani kavram ve tasarımın kavramı nedir? Onların da şeyde olmalı, sistemde yerlerinin olması gerekir. Değil mi? Yani duysal algı nedir? Sistemde olmalı. Tasarım nedir? Sistemde bulunmalı. Bilgi nedir? Sistemde bulunmalı vesaire. Her şeyin, yani kullandığımız her kavramın, her kategorinin dizgede yerinin olması gerekir. Dizge ve yöntem sorusuyla başlamıştık.
Tasarımlar olumsaldır ama olumsallaşmamıştır ama kavramda olumsallık, edimsellik durumu var.
Tasarım kavramdan farkı şu diyorduk. Tasarımda şey var. Tasarım kavramın kötü bir biçimi diyorduk her şeyden önce. Yani deforme bir biçimi, bozuk bir biçimi. Yani örneğin bir nokta kavramını aldığımız zaman eğer bunun boyutsuz olduğunu düşünüyorsak o zaman sıradan bilincimizde gözümüzün önünde canlanan noktanın tasarım olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü o gözümüzün önünde canlanan nokta boyutlu bir şey. Çizgi için de aynı şey geçerli. Yani tasarımda bir şey var, duysal faktör var. Ama tasarımın devlet tasarımı, yasa tasarımı dediğimiz zaman onu duysallaştırmamız şey değil, olanaklı değil. Çünkü devlet ya da yasa fiziksel değil, tinsel şeyler. O zaman ne diyeceğiz? Tasarımın kavramını kurmak için ya da tasarımı bilmek için söyleyeceğimiz şey şu. Tasarımda kavram görgül biçimde bulunur. Öyle diyebiliriz. Görgül dediğimiz zaman hem doğayı hem tini de kapsıyor. Yani tasarım kavramı görgül biçimidir. Bu tasarımı kavramla ilişkilendirmek için yeterli olabilir.
Yani bir tasarımın kavramlaşma olasılığı ya da olumsallığı burada var.
Evet, tasarımdan kavrama geçiyoruz.
Ulaşmaması şansı da şey de var.
Yani o bilincin durumuna bağlı. Eğer bir bilinç kavram ve tasarım şimdi görgücülük empirisizm denen şey deneyimden bilgi türettiği için görgüllüğün ötesine geçemiyor. Deneyim logostan ayrı olarak uzaysal ve zamansal değil mi? Deneyim ya da görgül olan şey uzayda ve zamanda. Ama logos dediğimiz kavramsal kurgu o şey değil. Uzayda ve zamanda fiziksel olarak ya da tinsel olarak bulunan bir şey değil. Logos, doğanın ve tinin ötesi. Yani sadece metafiziksel değil, aynı zamanda metatinsel. Öyle demek daha doğru. Şimdi, o zaman görgücülük, görgül olana eğer görgül olanı uzay ve zamanla tanımlarsak, belirlersek, o zaman görgücülük hiçbir zaman şeyi kabul etmeyecek, metafiziği kabul etmeyecek, metatinseli de kabul etmeyecek. Yani görgücülük uzaysal ve zamansal olanı kabul edecek. Diyebilir miyiz? Deneyim, uzaysal, zamansal, bunlar o kadar açık şeyler ki
bunları... Yani görgücüler fenomenin dışındaki olayları fenomensiz bir şeyi düşünceyi reddediyor. Tabii. Bir yerde. Evet.
Yani çünkü fenomen de bunun bu alana düşen bir şey. Fenomen. Fenomen görüngü alanı. Yani görüngü alanındaki şey, gözlem alanındaki her kendilik bir fenomendir, böyle diyebiliriz. Oradaki her şey fenomendir.
Olgu değil mi hocam?
Gözlem alanında.
Olgu diyoruz.
Aynı zamanda olgu da diyebiliriz onlara.
Olgu diyebiliyoruz.
Tabii. Yani
fenomenle olguyu değişimi.
Hegel'in şöyle bir sözü var.
Kullanırız. Birbirini yerine kullanabiliriz ama aynı şey olduklarını söylemek evet. demek değil o. Yani
olgu var olmadan var olandır diye Hegel'in bir önermesi. Şey var.
Nerede var? Var olmadan var olandır. Evet. Öyle mi?
Olgu var olmadan var olandır.
Nerede geçiyor onu?
Şey. Olgu mu yoksa varlık mı?
Olgu.
Varlık olmasın
mı? Var mı yani sizce?
Yani
ben şunu anlatmış yaptım. Yani içindeki potansiyeli söylüyor.
O zaman potansiyeli olguyla eşitlemiş oluyor ki biraz olgu, ters duruyor. Çünkü potansiyel öze karşılık düşerse...
Ben bunu Usta devrinde bulmuştum yani sizin çeviriniz de. Tabii değil zaten siz,
onu tam olarak o alıntıyı eğer getirebilirsen
aynen
tam
öyle.
Olarak.
Olgu ha. Var olmadan.
O Marx'ın şeyi olabilir.
Katkısı.
Marx'a ait olabilir. Tamam. Ya da belki de bir başkasına ait olabilir.
Evet.
Çünkü şey...
Ben onu öyle anladım. İçinde potansiyel şimdi, onu potansiyel, var olmadan ortaya çıkartacak. Şu ama potansiyeli var.
Ama potansiyel
ben ona yine bir sonraki aşamanın gözüyle bakabilirim gibi düşündüm.
O zaman ama özdeyiz ve öz alanı olguculuğun tanımadığı alan. Yani olgu fenomeni karşılık düşüyor. Olmayan henüz potansiyel olan ise öze karşılık düşüyor. Öyle diyebiliriz. Kendinde ya da özsel diyebiliriz ve o zaman yani potansiyel ve olgu karşıtlar oluyorlar.
Evet.
Olmuyorlar mı?
Şimdi bir tane boş ver.
Kağıt mı? Yani bunlar basit şeyler ve tekrar elbise dönebiliriz.
Ama Markus'un dediğiniz gibi bir takım zorlamaları var yani.
Şey, evet, öz alanına düşen ne demiştin bir daha?
Potansiyel. Tamam. Yani olgu, edimsellik ve olgu eğer şey gibi, yani olgu fenomenle anlamdaş alıyorsak ya da yakın görüyorsak o zaman olgu o da görgül olmak zorunda. Olgu görgül oluyor. Olgunun görgül olması şu demek, olgular uzayda ve zamanda olan şeylerdir. Yani logos bir olgu değildir ya da nitelik bir olgu değildir ama belirli nitelik ya da mesela yeşillik, sertlik, yumuşaklık, tanrılık, iyilik, kötülük bunlar belirli nitelikler ve bunlar birer olgudur diyebiliriz. Diyemez miyiz? Yanlış söylenebilir ama mantıksal olarak doğru. Yani devlet bir olgudur ya da devlet ya da işte belirli devlet bir olgudur diyebiliriz. Olgudur. Çünkü devlet dediğimiz zaman kavram anlaşılıyorsa kavramın olgu olduğunu söylemek biraz şey, tuhaf görünüyor. O yüzden belirli bir devlet, yani Yunan devleti bir olgudur. Türk devleti, İsveç devleti bir olgudur diyebiliriz. Olgu fenomeni yakın düşüyor. Fact. Hegel şey diyordu, olgu kavramını zahiyle eğer eşitliyoruz, eğer o eşitlememiz doğruysa o zaman bir olgu diyor, fact. Ya da zaten şey, bütün koşulları bulunduğu zaman varoluşa çıkar. Yani o da şey, varoluş alan, öz alanındayız. Olgu, öz alanına ait olan bir kavram. Onu olgusallıkla karıştırmamak gerekiyor. Yani varoluşa
fenomene
yakın...
Fenomene karşılık düşüyor.
Ne?
Fenomene karşılık
fenomene. Düşüyor diyorsun. Evet. Tamam. Çünkü pozitivistler, olgucular, onların temel kavramları bu, olgu. Yani görgücüler şimdi Husserl ve Edmund Husserl ve pozitivistlere baktığımız zaman orada büyük bir benzerlik görüyoruz. Yani Husserl şeylere gidelim diyor. Şeylerin kendilerine diyor. Zur zahe selbst. Yani şeylerin kendilerine. Orada şeylerle demek istediği şey olgucuların olguyla demek istedikleri şeyden çok farklı bir şey değil. Fenomenolojistler ve pozitivistler ya da görüngücüler ve görüngü bilimciler ve olgucular. Bunlar şeyler. Yani akrabalar. En azından aynı şey değiller. Çünkü
olgucu pozitivist mi?
Evet. nihilistler var, negativistler. Onları orada o nihilistlerse nedense kimse ona sahip çıkmıyor ya da kimse nihilist olduğunu ileri sürmeyi istemiyor. Ama
bütün yollar nihilist çıkıyor.
Evet, görecilik yani deneyime temel aldıkları zaman kaçınılmaz olarak göreciliği de temel alıyorlar. Şimdi bunlar çok uzun sıçramalar değil, aslında çok yakın sıçramalar. Yani deneyimi temel aldığımız zaman görecilik geliyorsa, çünkü orada şey gelmiyor, deneyim bireysel, saltık değil. Görecilik ve deneyimi bağdaştırmak zor değil. Eğer onun daha fazla ayrıntısını istiyorsak Einstein gösteriyor onu. Yani Einstein da David Hume yöntemini kullandığını söylüyor ve görecilik o yönteme çok uygun düşüyor ya da deneyime çok uygun düşüyor. Ve deneyimciliği ya da göreciliği eğer moral alana uygularsak ya da tinsel alana, değerler alanına uygularsak nihilizm ortaya çıkıyor. Neden?
Her şeyi ahlaksız herkes deneyerek, öznel olarak
ahlak kişisel anlamda. Deneyimin sonucuysa, yani neyin göre moral olarak iyi olduğunu ve neyin kötü olduğunu ben kendi yaşantıma göre belirliyorsam, sen kendi yaşantına, herkes kendi yaşantısına göre belirliyorsa, o zaman orada bir kişisel ahlaklar çokluğu olacak. Bana göre ahlak, ona göre ahlak, buna göre ahlak. Ahlakın göreselliği, göreciliği ya da göreliliği nihilizmdir. Çünkü ahlakın ortadan kalkması anlamına gelir. En azından törelliğin ortadan kalkması anlamına gelir. Ya da tüze alanına, yasa alanına bakarsak daha kolay görülüyor. Yani eğer yasa bireylerin, çünkü deneyim bireysel olmak zorunda. Yani bireysel deneyime dayanıyorsa yasanın geçerli ya da yasanın yasa olup olmaması. O zaman herkesin kendine göre bir yasa değerlendirme hakkı olacak. Yani bana göre yasa, ona göre yasa, buna göre yasa. Bunlar çok saçma şeyler. Ama yani o saçmalık nihilizm demek zaten. O kadar yasayı atomize ettiğin zaman yasa kalmaz. Tüzel nihilizm ortaya çıkar. Estetik olarak
ama
da...
Ama herkes onu tek tek denesin demiyorlar herhalde onlarda. Yani deney ve görgüden çıkan şeyi bir kez ortaya konduktan sonra kabullenilmiş bir gerçek. Yani